Beşinci kaset, ikinci yüz, sayfa 233. Otis birdenbire ayağa kalkıyor ve dostlarına ''Ben bir parçacık dışarıya çıkacağım.'' diyor. ''Belki bir süre kalırım.'' Bu sözleri duyan ötekiler titriyorlar. Bu dolaşmanın ne demek olduğunu hepsi de biliyorlar. Ama onu alıkoymak için hiçbiri söz söyleyemiyor. Vedalaşmak için ona elini uzatmayı hiçbiri göze alamıyor. Zira hepsi de büyük bir hayranlık ve sevgi duyarak sezmektedirler ki, Inniskilling Dragon alayından süvari yüzbaşısı Lawrence E. Otis bir yiğit gibi ölüme gitmektedir. Yorgun ve kuvvetten düşmüş üç insan bu uçsuz bucaksız, bu dondurucu ve bomboş ülkenin ortasında artık iyiden iyiye güçsüz düşmüş, hiçbir umutları kalmamış halde sürükleniyorlar. Uyuşuk bir kendini koruma içgüdüsüyle ancak sallana sallana yürüyebilecek gücü bulabiliyorlar. Hava gittikçe kötüleşiyor ve rastladıkları her yeni depoda yeni bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyorlar. Her defasında yağ ele geçirmeyi umdukları bu ısıtıcı madde daha da azalıyor. Mart'ın 25'inde yeni bir depodan ancak 20 kilometre uzaktalar. Fakat öyle öldürücü bir rüzgar esiyor ki çadırdan çıkmalarına imkan yok. Her akşam bir hedefe varmak umutlarını ertesi sabaha bağlıyorlar. Bu arada yiyecekleri bitiyor ve son umutlar ortadan kalkıyor. Yakacak hiçbir şeyleri kalmadı. Termometre sıfırın altında 40'ı gösteriyor. Bütün umutlar söndü. Şu anda ölümü, açlığı ya da donmayı seçmekten başka yapacakları şey yok. Bembeyaz bir dünyanın ortasındaki küçük çadıra sığınmış bu üç insan artık değişmesine imkan olmayan sonları ile tam 8 gün mücadele ediyor. Mart'ın 29'unda hiçbir mucizenin kendilerini kurtaramayacağını biliyorlar. Böylece alın yazısına karşı durmaya ve ölümü de başka bütün felaketleri olduğu gibi boyun eğmeden karşılamaya karar veriyorlar. Uyku torbalarına giriyorlar ve dünya son acılarının tek bir iniltisini bile duymuyor. Ölmekte olan insanların mektupları. Bu anda görünmeyen fakat buna rağmen bir adım ötesinde bekleyen ölüm karşısında yapayalnız durmakta olan Kaptan Scott, dışarıdaki kasırga, incecik çadıra bir çılgın gibi saldırdığı sırada bağlı bulunduğu bütün ortak şeyleri hatırlıyor. Şu ana kadar tek bir insan sesinin yankılarını duymamış olan bu dondurucu sessizliğin ortasındaki adam, milletine ve bütün insanlığa kendisini bağlayan kardeşlik bağlarını kahramanca hissediyor. Ruhunda başlayan bir serap, sevgi, saygı ve dostlukla kendisine bağlı bulunanları bu bembeyaz ve boş ülkenin ortasında canlandırıyor ve o bütün bu insanlara sesleniyor. Kaptan Scott donmuş parmaklarıyla yazıyor arkada bıraktığı bütün sevdiklerine mektuplar, ölüm anının mektuplarını yazıyor. Bu mektuplar eşsizdir. Ölümün korkunç yakınlığı onlara en önemsiz noktalarına kadar tesir etmiştir. Bu cansız gökyüzünün billurlaşmış havası mektupların her kelimesine işlemiş gibidir. Bu mektuplar sadece birkaç insan için yazılmıştır fakat bütün bir insanlığa seslenir. Çağdaşları için yazılmıştır fakat bir sonsuzluğa hitap eder. Kaptan Scott karısına yazıyor. Kendisine bırakmakta olduğu en büyük mirası oğlunu korumasını hatırlatıyor. Çocuğu her şeyden önce uyuşukluktan korumasını istiyor ve dünya tarihinin en büyük başarılarından birinin sonunda bulunduğu şu anda bir itirafta bulunuyor. Sen de bilirsin ki çaba göstermek için kendimi zorlamam gerekirdi. Gevşekliğe yatkındım. Scott mahvına bir karış kaldığı şu anda bile yaptığı işten pişmanlık duymuyor, onu övüyor. Bu yolculuk için sana anlatacak öyle çok şeylerim vardı ki, ama bunlar sizin yanınızda büyük bir rahatlık içinde oturmaktan yine de çok daha iyiydi. Kaptan Scott kendisiyle beraber ölüme katlanmış acı çekme yoldaşlarının yiğitliklerine tanıklık etmek için onların karılarına ve analarına da yazıyor. Kendisi dünyaya gözlerini kapamakta olmasına rağmen arkadaşlarının arkada bıraktığı insanları şu mahvolma anının büyüklüğünü ve değerini hatırlatan kuvvetli sözler ve insan gücünün üstüne çıkan bir duygu ile teselli ediyor. Kaptan Scott dostlarına da yazıyor. Kendisi için alçak gönüllüdür. Fakat şerefli bir evladı olmakla gurur duyduğu milleti için şu anda bile hayranlık besliyor. Ve bunu bilmem ki büyük bir kaşif miydim ben. Ama bizim sonumuz ırkımızın ruhundaki kahramanlık duygusunun ve dayanma gücünün henüz kaybolmadığına tanıklık edecektir. Erkekçe direncin ve ruh saflığının bir ömür boyunca söylemekten alıkoyduğu bu içten sözleri ondan ancak ölüm çekip alıyor. en iyi dostuna, bütün hayatımda size olduğu kadar hayranlık duyduğum ve sizin kadar sevdiğim bir insana asla rastlamadım diye yazıyor. Ama bu dostluğumuzun benim için ne kadar değerli olduğunu size hiçbir zaman göstermedim. Benim için siz çok şeye katlanmıştınız. Ben ise hiçbir şey yapmamıştım. Son bir mektubu, bütün mektuplarının en güzelini, İngiliz ulusuna seslenen mektubu yazıyor. Scott, hesap vermek ve İngiltere'nin şerefi uğrunda yapılan bu mücadelede hiçbir suçu bulunmadığı halde alt olduğunu açıklamak zorunluluğunu duyuyor. Kendisine karşı adeta sözleşmiş gibi bir araya gelen tersliklerin hepsini sayıyor. Ölümün yankılarını taşıyan eşsiz heyecanlı bir sesle bütün İngilizlere sesleniyor ve arkada kalanları terk etmemelerini rica ediyor. En son düşüncesinde bile kendi alın yazısını aşmaktadır. Son sözü kendi ölümünden değil fakat başkalarının hayatından bahsediyor. Arkada bıraktıklarınızı düşünün Tanrı sevgisi için. Bundan sonraki sayfalar bomboştur. Kaptan Scott en son anına kadar parmakları iyice donup da kalem elinden düşünceye kadar defterini yazdı. Kendisinin ve İngilizlerin kahramanlığına tanıklık edecek bu sayfaların cesedinin yanında bulunabileceği umudu, onun insanüstü bir güç harcamasını sağladı. Artık donmuş parmakları şu son isteği de titrek bir yazı ile yazdı. Bu anı defterini karıma gönderin. Ama sonra aynı el, karıma sözünü müthiş bir bilinçle çiziyor ve üzerine şu korkunç kelimeleri ekliyor. Dul karıma. Cevap. Arkadaşları haftalarca çadırlarında bekleştiler. Önceleri umutla, sonra biraz kaygıyla, sonunda artan bir tedirginlikle yardım için iki defa yola çıkmışlar. Ama havanın kötülüğü dolayısıyla geriye dönmüşlerdi. Başlarında bir rehber olmayan bu insanlar uzun bir kış mevsimi boyunca felaketin karabasanı ta yüreklerine işlemiş kulübede oturdular. Aynı aylarda Kaptan Robert Scott'un alın yazısı ve başarısı karlara ve sessizliğe gömülmüştü. Buzların camlı tabutu her iki şeyi de mühürlü bulundurmaktaydı. Ancak 29 Ekim'de, yani kutup baharının başladığı tarihte, kahramanların hiç olmazsa cesetlerini ve bırakmış oldukları bilgileri bulmak için bir keşif heyeti yola çıktı. Kasım ayının 12'sinde çadıra varıldı. Uyku torbaları içinde donmuş kalmış kahramanların cesetlerini, ölümünde bile Wilson'a kardeşçe sarılmış olan Scott'u, mektupları ve belgeleri buldular ve bu dramın kahramanlarına bir mezar kazdılar. Şimdi altında yiğitlik dolu bir insanlık başarısının kurbanlarını sonsuzluğa gizleyen bu bembeyaz dünyanın ortasında bir kar tepeciğinin üstünde sade kara bir haçın yapayalnız başı yükselir. Ama hiç aklı gelmezken bir mucize olur ve bu muazzam olay yeniden canlanır. Teknik dünyamızın muhteşem mucizesi olur. Scott'un dostları, filmleri ve plakları memlekete getirmiş ve kimyasal banyo ile bütün resimler ortaya çıkmıştır. Arkadaşları ile yürümekte olan Scott, kendisinden başka ancak Amundsen'in görmeyi başardığı kutup bölgesi bir kere daha gözler önünde canlanır. Elektrik telleri, Scott'un son sözlerini ve son mektuplarındakileri hayretler içinde kalmış bir dünyaya ulaştırır. Kral İmparatorluğun büyük kilisesinde kahramanların anısı önünde diz çöker. Boşuna sanılan şey bir kere daha yemiş verir. Güçlerini yüksek amaçlar uğrunda toplamaları için insanlara yapılacak coşkun sesleniş, Scott'un yapma olanağını bulamadığı sesleniş böylece gerçekleşir. Yiğitçe bir ölümle değeri büsbütün artmış bir hayat, eşsiz bir yankı halinde ve kendisini hor görme isteğinden doğan bir sonsuzluğa yükseliş biçiminde ortaya çıkar. Rastlantıyla elde edilen kolay başarılar da ün ve şeref sağlar ama yenilmesi mümkün olmayan alın yazısının üstün kuvvetine karşı mücadele eden insanın mahvı kadar bazen bir şairin ve binlerce kerede hayatın çizdiği bu facia, bütün çağların bu en büyük faciası kadar hiçbir şey insanı böylesine yüceltemez. Mühürlü Tren. Lenin. 9 Nisan 1917. Kundura tamircisinin evinde oturan adam. Dünya Savaşı'nın kudurmuş dalgaları ile her yandan dövülen küçücük bir ada, bir barış adası olan İsviçre, 1915, 1916, 1917 ve 1918 yıllarında aralıksız süren heyecanlı bir polis romanına sahne oldu. Lüks otel salonlarında daha bir yıl önce dostça bridge oynamış ve karşılıklı çağrılar yapmış iki taraf diplomatları sanki hiç tanışmıyorlarmış gibi birbirlerini görmezliğe gelmektedirler. Bu diplomatların odalarından kimliği belirsiz bir sürü insanın acele acele çıktığı görülüyor. Gizli görevler yükletilmiş bu insanların arasında milletvekilleri, sekreterler, bazıları yüzüne tül koymuş kadınlar bulunmaktadır. Otellerin önünde içlerinden sanayiciler, gazeteciler, büyük müzikçiler ve görünüşe göre şöyle bir dolaşmaya çıkmış yolcular inen otomobiller, yabancı memleketlerin yüksek makam ve kişilerinin işaretlerini taşıyan lüks otomobiller durmaktadır. Fakat hemen herkesin de görevi aynı. Bir şeyler öğrenmek, bir şeyler sezinlemek ve onları odalarına götüren kapıcı, odalarını süpüren kız da bir şeyler araştırmak, bir şeyler gözetlemek zorunda. Kısaca her yerde iki tarafın örgütleri birbirine karşı çalışıyor. Propaganda adı verilen şeyin yarısı casusluk. Sevgi diye ortaya çıkan şey ihanet ve aceleci yabancılarının görünür işlerinin ardında bir ikinci ve üçüncü iş gizli. Haber verilmeyen, gözlenilmeyen hiçbir şey yok. Herhangi bir rütbe ve mevkide bulunan bir Alman'ın Zürih'e varması, Bern'deki karşı taraf elçiliğinin bunu öğrenmesi hemen de aynı ana rastlıyor. Bir saat sonra Paris'te öğrenmiş bulunuyor. Ataşeler, irili ufaklı ajanlardan her gün ciltler dolusu gerçek ya da uydurma raporlar alıyor ve üstlerine ulaştırıyorlar. Bütün duvarlar camdan yapılmış gibi şeffaf. Telefon konuşmaları dinleniliyor. Kağıt sepetleri ve kurutma kağıtları sayesinde bütün haberleşme elde ediliyor. Bu pandomima sonunda öyle karmakarışık hal alıyor ki artık çocuklar avcı mı yoksa av mı olduklarını, casusluk mu ettiklerini yoksa izlenip ihanete mi uğradıklarını ya da ihanet mi ettiklerini bilemez oluyorlar. O günlerde bilgilerimiz sadece tek bir adam üzerine pek azdır. Bu belki de onun fazlaca dikkati çekmemesinden ve kibar otellere inip kahvelerde oturmamasından, propaganda toplantılarında bulunmamasından ve bütün bunların tersini yaparak karısıyla arka planda bir yere çekilip bir kundra tamircisinin yanında oturmasından. Bu adam Limmat'ın hemen arkasındaki yamru yumru sokaklardan birinde, eski şehrin biraz zamanla, biraz da oradaki küçük sucuk fabrikasının tesiriyle cephesi kararmış o sağlam yapılı evlerinden birinin ikinci katında oturur. Bir fırıncı karısı, bir İtalyan ve bir Avusturyalı tiyatro artistiyle komşuluk etmektedir. Adamla aynı evde oturan insanlar, adam öyle pek konuşkan olmadığı için onun bir Rus olduğundan, adının da çok güç söylendiğinden başka pek bir şey bilmezler. Adamın birçok yıllardan beri vatanından uzak yaşadığını, büyük bir servetinin bulunmadığını, yaptığı işlerin hiç de öyle para getiren şeyler olmadığını, yedikleri yemeklerin yoksulluğunu ve taşınırken getirdikleri, hepsi bir araya gelse bir bavulu ancak dolduracak üst başlarının eski püskülüğünü ev sahibi kadın yakından bilmektedir. Bu ufak tefek ve tıknaz adam hiç de öyle göze çarpmaz ve elinden geldiği kadar göze çarpmadan yaşar. Topluluklardan kaçınır, çekik kara gözlerinin keskin bakışlarını pek sık gören olmaz. Konukları pek azdır. Ama o her gün düzenli olarak saat 9'da kitaplığa gider ve saat 12'yi çalıp da paydos oluncaya kadar oturur. 12'yi tam 10 geçe evindedir ve herkesten önce kitaplıkta bulunmak üzere bire 10 kala yine evden çıkar ve akşamın 6'sına kadar orada kalır. Fakat haber alma ajanları sadece çok konuşan adamlara dikkat ettikleri ve çok okuyup çok öğrenen köşesine çekilmiş insanların dünyanın ihtilale sürüklenmesi konusunda en tehlikeli rolü oynadığını bilmedikleri için kundura tamircisinin evinde oturan bu önemsiz adam üzerine hiçbir bilgi toplamazlar. Sosyalist çevrelerin bu adam için bütün bildiği Londra'da Rus mültecileri tarafından çıkarılan önemsiz radikal gazetenin yazı ailesinden olduğu ve Petersburg'da adı bile ağza alınmayan tuhaf bir partinin başkanlığını yaptığıdır. Bazılarının küçümseyerek kendisiyle uzlaşmanın asla mümkün olmadığını söyledikleri bu adamla pek fazla ilgilenen de yok. Bazı akşamlar küçük bir işçi kahvesinde yaptığı toplantılara çoğu gençler olmak üzere pek pek 15-20 kişi gelir. Bunlar da bol bol çay ve tartışma ile kafaları kızışan bütün Rus muhacirlerinden farksızdırlar. Fakat bu adama önem veren kimse yok. Kundura tamircisinin evinde oturan bu Vladimir İliç Ulyanov'un adını Zürih'te bilenlerin hepsi bir araya getirilse 3 düzineyi bulmaz. Bir elçilikten ötekine uçar gibi giden göz alıcı otomobillerden biri o zamanlar rastlantıyla sokakta bu adama çarpıp da ölümüne yol açsaydı, dünya onu ne Ulyanov ne de Lenin adıyla tanıyacaktı. İhtilal. Günlerden bir gün 15 Mart 1917'de Zürih kitaplık memuru şaşa kalıyor. Saatin ibresi 9'u gösteriyor ve kendisinden kitap alanların en düzenlisi ve devamlısı olan adamın her gün oturduğu yer daha hala boş. Saat 9.30 oluyor, 10 oluyor. Okumaya bir türlü doymayan bu adam hala görünürlerde yok. Bir daha görünmeyecekti. Çünkü her zaman olduğu gibi o sabahta kütüphaneye gelmekte olan adama Rus dostlarından birisi seslenmiş, daha doğrusu üstüne atılmış ve Rusya'da ihtilalin patladığı haberini vermişti. Lenin önce buna inanmak istemiyor, duyduğu haber karşısında her yanı uyuşmuş gibi. Fakat az sonra kendisini topluyor, kısa ve sert adımlarla göl kıyısındaki gazeteci dükkanına koşuyor. Burada ve gazete idarehanesinin önünde saatlerce ve günlerce bekliyor. Doğruymuş, haber doğru ve her gün daha inanılmaz biçimde gelişmekte. Önce sadece saray ihtilali ve duruma bakılırsa bir kabine değişikliğiyle ilgili haberleri, Çar'ın tahttan indirilmesi, bir koalisyon hükümetinin kuruluşu, Duma Meclisi, Hür Rusya, siyasi hükümlülerin affı gibi haberler izledi. Yıllardan beri hayal ettiği her şey, 20 yıldan beri uğrunda gizli örgütlerde, zindanlarda, Sibirya'da ve sürgünde durmadan çalıştığı her şey gerçekleşmiş bulunuyor. Adam bu savaş yüzünden ölen milyonlarca insanın boş yere ölmemiş olduklarını sanıyor birdenbire. Bu ölüler anlamsız kurban gitmiş değiller. Tersine onlar yeni özgürlük ve adalet ülkesi, şu anda ufukta görünen sonsuz barış uğrunda canlarını vermişlerdir. Başka zamanlarda kendine pek hakim olan, inceden inceye hesaplar yaparak düşünen bu soğukkanlı adam şu anda sarhoş gibi. Şu anda Cenevre'nin, Lozan'ın ve Bern'in mülteci çevrelerindeki odalarda oturan yüzlerce vatandaşı da bu haber karşısında tıpkı onun gibidir, tıpkı onun gibi sevinmektedirler. Rusyalarına dönebilecekler. Sahte pasaportlar ve başka adlarla değil, Çarların ülkesine ve ölüm tehlikesini göze alarak değil, hayır, hür vatandaş olarak ve hür vatanlarına dönecekler. Hepsi de yoksul öteberilerini toplayıp hazırlanıyorlar. Zira gazeteler Gorki'nin o ünlü telgrafını yayınladı. Yurdunuza dönün. Her yana mektup ve telgraflar yağdırıyorlar. Yurda dönün, yurda dönün. Bir araya gelmek, birleşmek. Kendilerini bildikleri andan beri hayatlarını harcadıkları eser için, eserleri için, Rus ihtilali için bir kere daha işe koyulmak, bir kere daha hayatlarını bu işe vermek. Ve hayal kırıklığı. Fakat birkaç gün sonra şu haber karşısında hayret ve dehşete düşüyorlar. Sadece haberini duymakla bile onları heyecanlandıran Rus ihtilali hayal ettikleri ihtilal değil. Rus halkının ihtilali değil. Olup bitenler sadece Çar'a karşı yapılmış bir saray hareketi. Çar'ı ortadan kaldırmak ve Almanya ile barış yapmasının önüne geçmek isteyen İngiliz ve Fransız diplomatlarının bir manevrası. Bu ihtilal ömürlerini harcadıkları ve uğrunda canlarını vermeye hazır oldukları ihtilal değil. Bunun tam tersi. Planlarının uygulanmasına engel olunmasını istemeyen savaş partilerinin, emperyalistlerin ve generallerin bir entrikası. Lenin ve arkadaşları herkesin geri dönmesi için verilen sözün gerçek bir ihtilal, bir Karl Marx ihtilali isteyenlerle ilgisi olmadığını anlamakta gecikmiyorlar. Daha şimdiden Milyukov ve başka liberallere bu çeşit ihtilalcilerin dönmesine engel olarak görevi verilmiş bulunuyor. Buyruğa göre hareket ediliyor. Söz gelişi Plehanov gibi savaşın uzatılması konusunda işe yarayabilecek sosyalistler Londra'dan saygıyla uğurlanıp torpido botla Petersburg'a gönderildiği halde Troçki'yi, Halifax'ta ve öteki radikalleri de sınırlarda tutuyorlar. Bütün itilaf devletlerinin sınırlarında Zimmerwald'deki 3. Enternasyonel Kongresi'ne katılmışların adları bulunan listeler asılı. Umutsuzluğa kapılan Lenin, Petersburg'a telgraf yağdırıyor. Fakat telgraflar ya gönderilmiyor ya da hasır altı ediliyor. Zürih'te bilinmeyen ve bütün Avrupa'da ise hemen pek az kişinin farkında olduğu şeyi, bu Vladimir İliç Lenin'in kuvvetini, enerjisini, amaca bağlılığını ve ne müthiş tehlike olduğunu Rusya biliyor. Hiçbir şey yapmalarına izin verilmeden oldukları yerde bırakılan bu insanların düştüğü umutsuzluk sonsuzdur. Londra'da, Paris'te ve Viyana'da yıllardan ve yıllardan beri yaptıkları bir sürü kongrelerde bu Rus ihtilalinin planlarını hazırladılar. Yapılan işleri en ince ayrıntılarına kadar ölçüp biçtiler ve tartıştılar. Çıkardıkları gazetelerde bu hareketin güçlüklerini, tehlikelerini ve olanaklarını yıllardır kuram ve uygulama biçimlerinde karşılaştırdılar. Bu adamın bütün ömrü sadece bu düşünce, bu fikir kompleksi uğrunda inceden inceye kafa yormak, ona kesin biçimini vermekle geçti. Şu anda kendisini İsviçre'den bir yere bırakmıyorlar diye onun ihtilali, onun en kutsal şeyi olan düşünce başkalarınca berbat edilecek. Yabancı devletlerin ve yabancı çıkarların buyruğuna verilip amaçtan uzaklaştırılacak. Bugünlerde Lenin'in başına gelenlerle hemen de 40 yıl süreyle Rus seferinin manevra ve tecrübelerini yaptıktan sonra tam bu iş başladığı sırada, yani geçen savaşın başında, sivil elbiseyle evinde oturmak ve bu görev kendilerine verilmiş generallerin başarı ve yanlışlarını harita üzerinde ufak bayraklarla izlemek zorunda kalan Hindenburg'un alın yazısı arasında tuhaf bir benzerlik var. Başka zamanlar demir gibi sağlam görüşlü bir gerçekçi olan Lenin, o umutsuzluk günlerinde en çılgınca ve en akla sığmaz düşünceler arasında bocalıyor. Acaba bir uçak kiralayıp Almanya ya da Avusturya üzerinden geçmek kabil olmaz mı? Ama kendisine yardım elini uzatmak isteyen ilk insan bile bir casus çıkıyor. Kaçışla ilgili tasarıları gittikçe aşırılaşıyor, gittikçe çılgınlaşıyor. İsveç'e bir mektup yazarak kendisine bir İsveç pasaportu sağlamalarını istiyor ve herhangi bir sorguyla karşılaşmamak için dilsiz rolü oynamayı düşünüyor. Ama hiç kuşkusuz ki Lenin, hayalle sabahladığı gecelerden sonra bütün bu çılgınca rüyalarının gerçekleşme imkanı olmadığını anlıyor. Fakat şu gerçeği de bütün çıplaklığı ile biliyor. Rusya'ya dönmesi, İhtilalini gerçekleştirmesi ve bir politika dalaverisinin değil, gerçek ihtilalin yapılmasını sağlaması şart. Rusya'ya dönmesi, hem de hiç vakit kaybetmeden dönmesi, neye mal olursa olsun Rusya'ya dönmesi gerekli. Almanya üzerinden geçişe evet mi, hayır mı? İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya ve Avusturya arasında sıkışmış bir memlekettir. İtilaf devletlerinden geçen yollar ihtilacı Lenin için kapalıdır. Almanya ve Avusturya'dan geçmek de Rus uyruklu olduğu ve dolayısıyla da düşman sayıldığı için imkansız. Fakat aklın almayacağı bir gerçek var. Lenin, Milyukov'un Avusturya'sından ve Poincaré'sin Fransa'sından çok, İmparator Wilhelm'in Almanya'sından yardım umabilir. Amerika'nın savaşa girişinin arifesinde Almanya ne pahasına olursa olsun Rusya ile barış yapmak istiyor. İşte bundan dolayı İngiliz ve Fransız elçilerine güçlük çıkaracak olan bir Rus ihtilacısı Almanya için memnunlukla karşılanacak bir yardımcıdır. Ama yazılarında yüzlerce kere küfür ettiği ve atıp tuttuğu Kayser Almanyası ile bu defa ilişki kurmaya kalkışmak Lenin için olağanüstü bir sorumluluğu gerektirmektedir. Zira o zamana kadar ahlak kurallarına göre böyle savaşın ortasında ve düşman genelkurmayının izniyle karşı tarafın toprağına ayak basmak ve oradan geçmek elbette ki ihanetin en büyüğüdür. Lenin böyle davranmakla daha başlangıçta kendi partisini ve kendi işini lekeleyeceğini, kendisinden kuşku edileceğini ve Alman hükümetinin para ile tutulmuş ajanı olarak Rusya'ya gönderilmiş olmakla suçlanacağını, hemen barış yapılmasıyla ilgili programı gerçekleşirse Rusya'nın gerçek bir zaferinin önlemenin ebedi suçundan bütün tarih boyunca kurtulamayacağını elbette biliyor. Lenin zorunluysa bu çok tehlikeli ve lekeleyici yoldan da geçmeye hazır olduğunu söylediği zaman sadece yumuşak ihtilalciler değil fakat kendisiyle aynı fikirde olanların önemli bir kısmı da ürküyor. Dehşet içinde kalan bu adamlar Rus ihtilalcilerinin geri gönderilmesi işinin tutsakların karşılıklı değiştirilmesinin resmi ve tarafsız usullerle yapılması için İsviçre Sosyal Demokratlarının daha şimdiden görüşmelere başladığını Lenin'e söyleyerek uyarıyorlar. Ama Lenin bu yolun ne uzun süreceğini ve Rus hükümetinin onun dönüşünü uydurma sebeplerle nasıl geciktireceğini biliyor. Bunu bildiği oranda da geçen her gün ve saatin taşıdığı kesin anlamı düşünüyor. Daha az kuşkucu ve daha az gözü pek olan ötekiler mevcut düzene göre hainlik sayılabilecek bir harekette bulunmaya cesaret edemezken onun gözü başka hiçbir şeyi görmüyor. Lenin kendi adına ve sorumluluğu kendisinin olmak üzere Alman hükümetiyle görüşmelere girişiyor. Anlaşma. Attığı adımın önemini ve uyandıracağı dedikoduyu bildiği içindir ki Lenin görüşmeyi elden geldiğince açık yapıyor. Lenin adına İsviçre Esnaf Derneği katibi Fritz Platen, daha önce Rus muhacirleriyle görüşmüş olan Alman elçiliğine gidiyor ve Lenin'in şartlarını bildiriyor. Zira bu küçük ve bilinmeyen ihtilalci, gelecekteki otoritesini şimdiden seziyormuş gibi, Alman hükümetinden asla ricada bulunmuyor, tersine vagonlarına hükümranlık hakkı tanınmak, başlangıçta ve sonra herhangi bir pasaport ve başka şey kontrolü yapılmamak, normal tarife üzerinden ücretlerini kendilerine ödemek, buyrukla olsun, kendi isteğiyle olsun, vagondan çıkamamak gibi şartları kabul edilirse, yolcuların da Alman hükümetinin yardımını kabule hazır bulunduklarını bildiriyor. Bakan Romberg bu haberleri daha yukarıya ulaştırıyor. Lenin'in teklifleri Ludendorff'un eline kadar geçiyor. Dünya tarihi bakımından hayatının bu en önemli kararı üzerine anılarına tek satır bile yazmayan generalin de bunları uygun gördüğü muhakkak. Alman elçisi bazı ayrıntıların değiştirilmesine çalışıyor. Zira bu protokol Lenin tarafından öyle ustalıkla düzenlenmiş ki sadece Rusların değil Radek gibi Avusturyalıların da aynı trende ve kontrol edilmeden yolculuk yapmaları istenmekte. Fakat Lenin'in olduğu kadar Alman hükümetinin de acelesi var. Zira bu sırada yani bu 5 Nisan tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya savaş açıyor. Böylece Fritz Platen 6 Nisan'da şu kararı öğreniyor. Konu istenen biçimde çözülmüştür. 1917 yılının 9 Nisan'ı saat 3'te Zahringer Hof lokantasından yola çıkan eski püskü elbiseler giymiş ve elleri bavullu insanlardan küçük bir grup Zürih istasyonuna ilerliyor. Aralarında kadın ve çocuklar bulunan bu insanlar 32 kişi. Bu grupta bulunan erkeklerden sadece Lenin'in, Sinovyev'in ve Radek'in adları daha sonra da unutulmadı. Mütevazi yemeklerini hep beraber yediler. Rusya'da kurulan geçici hükümetin Almanya'dan geçen yolculara vatan haini muamelesi yapmaya karar verdiğini Petit Parisien gazetesinin yayınladığı haberden öğrendikleri konusunda ortak bir belge imzaladılar. Bu yolculuğun bütün sorumluluğunu üzerine aldıklarına ve bütün şartları kabul etmiş olduklarına kaba ve biçimsiz matbaa harfleriyle imzayı bastılar. Şimdi bu tarihi yolculuğa sessiz ve kararlı hazırlanıyorlar. İstasyona varışları herhangi bir ilgi uyandırmıyor. Görünürlerde ne bir gazete muhabiri var ne de fotoğrafçı. Öyle ya, sandıklar ve sepetler yüklenmiş kadınla erkekli bir topluluğun ortasındaki bu Bay Ulyanov'u hiç ağzını açmadan ve göze çarpmadan trende bir yer arayan bu şapkası ezilmiş, elbiseleri eskimiş, tuhaf dağ kunduraları giyen bu adamı İsviçre'de kim tanır? Bu tuhaf görünüşlü insanlar Yugoslavya'dan, Rutenya'dan, Romanya'dan gelen ve Fransa kıyılarına, oradan da deniz aşırı yerlere kadar sürecek yollarına devam etmeden önce Zürih'te birkaç saat mola vererek tahta sandıkları üstünde oturan muhacirlerden hiç de farklı değil. Bu yolculuğu onaylamayan İsviçre İşçi Partisi temsilci falan göndermedi. Gelenler vatana bir selam yollamak ve yolculuğa çıkanlara da bir parça yiyecek vermek isteyen birkaç Rus ile Lenin'i son dakikada olsun bu çılgınca yolculuktan caydırmayı uman birkaç kişi. Fakat karar karardır. Saat 3'ü 10 geçe hareket işareti veriliyor ve trenin tekerlekleri Alman sınır istasyonu Gottmadingen'e doğru dönmeye başlıyor. Evet, saat tam 3'ü 10 geçe tren hareket etti ve dünya saatinin gidişi de o saatten beri değişmiş bulunuyor. Kurşun mühürlü tren. Dünya Savaşı'nda milyonlarca ve milyonlarca tahrip edici mermi patlatıldı. Mühendisler de daha tesirli, daha güçlü mermiler buldular. Fakat yeni çağ tarihi için başka hiçbir mermi şu anda İsviçre sınırını aşan ve Petersburg'a vararak çağdaş düzeni havaya uçurmak üzere Almanya'yı baştan başa geçen bu yüzyılın en tehlikeli, en azimli ihtilalcileriyle dolu tren kadar ağır basmış ve kesin sonuçlu olmamıştır. Gottmadingen istasyonu, rayları üstünde işte böyle tuhaf bir mermi, kadın ve çocukların bindiği ikinci mevkiyle erkeklerin bindiği üçüncü mevkiden meydana gelen bir vagon duruyor. Yere tebeşirle çizilmiş bir çizgi, bu canlı kadavraların götürülmesine eşlik eden iki Alman subayının oturduğu kompartımanla Rus hükümranlık bölgesi arasındaki tarafsız bölgeyi gösteriyor. Tren karanlık gece ortasında herhangi bir olay geçmeden ilerlemekte. Yalnız Frankfurt'ta Rus ihtilalcilerinin Almanya'dan geçtiğini duymuş olan Alman askerleri trene ani bir saldırı yapıyor. Başka bir defasında yolcularla anlaşmak isteyen sosyal demokratların bir girişimi geri çevriliyor. Lenin Alman topraklarında bir Almanla konuşursa üzerine çekeceği kuşkunun büyüklüğünü çok iyi biliyor. İsveç'ten geçerken selamlanıyorlar. Açlıktan bitkin bir hale gelmiş yolcular, burada kendilerini bekleyen ve İsveç sandviçleriyle dolu kahvaltı sofrasına saldırıyorlar. Bundan sonradır ki Lenin kaba saba dağ çizmelerini çıkarıyor ve yeni ayakkabı ile birkaç elbise satın aldırtıyor. Sonunda Rus sınırına varılıyor. Mermi patlıyor. Lenin'in Rus toprağında yaptığı ilk davranış karakteristiktir. İnsanları seyredecek yerde hemen gazetelere kapanıyor. 14 yıldan beri Rusya'da değildi. Rus toprağını, Rus bayrağını ve Rus askerlerini tam 14 yıl görmemişti. Ama bu demir iradeli ülkü adamı başkaları gibi gözyaşları dökmedi. Hiçbir şeyin farkında olmadıkları için şaşkınlık içinde askerleri de kadınların yaptığı gibi kucaklamadı. Önce gazeteye Pravda'ya sarıldı. Gazete, bu kendi gazetesi, uluslararası görüşe ne dereceye kadar bağlı kalmış? Lenin bunu anlamak istiyor. Gazeteyi avucunun içinde hızla buruşturuyor. Hayır, daha hala istediği gibi değil. Daha hala yurtseverlik türküleri onun anlayışına uygun katışıksız bir ihtilal görüşünden daha hala uzak. Lenin dümeni ele almak, ya ölüm ya zafer parolasına karşı gelerek kendi görüşünü, yaşamak düşüncesini aşılamak için tam zamanında gelmiş olduğunu hissediyor. Fakat başaracak mı? Son tedirginlik ve son korku anlarını yaşamakta. Milyukov onu daha Petrograd'da, şehir o zaman henüz bu adı taşımaktadır, fakat çok sürmeyecektir, tevkif ettirmeyecek mi? Kendisini karşılamaya gelmiş dostları da trendeler. Kör bir ışıkla aydınlatılan bu yarı karanlık 3. mevki kompartmanında dostları Kamenev ve Stalin'in dudaklarında tuhaf ve esrarlı bir gülümseyiş var. Sorduklarına cevap vermiyorlar ya da cevap vermek istemiyorlar. Fakat az sonra gerçeğin ona verdiği cevap alışılagelenler gibi değil. Tren Petrograd'ın Finlandiya istasyonuna girdiği sırada büyük alanı binlerce işçi ağız ağıza doldurmuş bulunuyor. Her cins silahlar taşıyanların meydana getirdiği şeref bölükleri sürgünden dönen adamı bekliyor ve enternasyonelin ezgileri etrafı çınlatıyor. Vladimir İliç Ulyanov'un, yani daha dün kundura tamircisinin evinde oturan adamın trenden inmesiyle yüzlerce el tarafından alınıp bir zırhlı otomobile konulması bir oluyor. Evlere ve kaleye yerleştirilmiş projektörler Lenin'in üzerine çevriliyor ve zırhlı otomobildeki bu adam halka ilk nutkunu söylüyor. Caddeler heyecanla sarsılıyor ve çok geçmeden de dünyayı sarsan 10 gün başlıyor. Mermi patladı ve bir ülkeyi, bir dünyayı tuzla buz etti. Kitabın sonu. 18 Ağustos 2004, sayfa 251.